Ayrım 12, sayfa 97. Resmo. Resmo'da Nisan ıslaktır. Aralıksız süren yağışlar için herkes evine kapanır ve şükranlı akşam sofralarında büyük bakır tepsinin etrafında oturup gözlerini kapatarak şükranı hissederler. Ailenin en yaşlı erkeği yüksek sesle duaya başlar. Herkes nefesini tutmuş gibi bu duayı dinler. Bitince tepsinin üzerindeki somunu alıp evin annesine uzatır. Anne ekmeği alırken efendisinin elini öper. Sonra somunun kokusunu derin nefeslerle içine çeker ve ekmeği öper. Bu öpüş evin erkeğine duyulan şükranın lisanıdır. Allah başımızdan eksik etmesin. Küçük parçalara bölerek en genç olandan başlamak üzere ekmeği dağıttı, sonra herkes kaşıklarını büyük sahana daldırarak yemeye başladı. Resmo sofraları gürültüsüzdür. Evin büyüğü ilk lokmasıyla birlikte konuşmayı başlatır. Baba ile anne göz göze geldiler, sessiz bir mutabakatla konuşmaya başladılar. Bugün şehirde bir telaş vardı. Doğrusunu isterseniz gözüm korktu. Bu sözle anne durdu. Çocuklarına hissettirmek istemediği telaşın hızla endişeye dönüştüğünü gizlemeye çalıştı. Kocası değişikliğin farkına varmıştı. Sofrayı sakinleştirmek istedi. Korkmaya gerek yok ama tedbirli olmalıyız. Bütün kaşıklar elde kaldı. Herkes babanın sözünü tamamlamasını bekliyordu. Anne fırsatı değerlendirip boşalmış bardakları doldurdu. Bütün gözler babaya çevrilmişti. Baba annenin elini tutup yanağına götürdü. Çarşıda deniyor ki Türkler gönderilecekmiş. Sofraya şeytan düştü. Başlar öne eğildi, annenin içini korkunun ilk hisleri sardı. Savaşın sonunda böyle bir değişimin hangi zorlukları getireceğini, kimsenin kestirebileceğine ihtimal vermiyordu. Artık kimsenin iştahı yerinde değildi. Hepsi birden babanın ağzına bakıyordu. Anne sakin duruşun gerisine gizlediği bekleyişin heyecanlarını dindirdi. İçindeki umutlu sonuç beklentisi baş kaldırmış, öğrenme telaşı yüreğini sarmıştı. Meraksız bir ihtimal içinde sordu. Hepsi mi gidecekmiş? Söylenen o. Daha doğrusu bilmiyorum. Bugün çarşıda söyleniyordu. Glafkos ile belediye reisi konuşurlarken duymuşlar. Anne cesaretini toplayıp sesini yükseltti. Şerife'nin evini ve bahçesini biz alalım. Çıkınımda biriktirdiğim birkaç kuruş var. Olmazsa biraz ödünç alırız. Baba, bütün konuşmanın gidişini değiştirmek için herkesi uyardı. Haydi, yemek soğuyacak. Karısına baktı, gözlerini bile kırpmadan bakışlarını üzerinde yoğunlaştırmıştı. Her kirpik omuzlarına taşıyamayacağı kadar ağır bir yük koymuş gibiydi. Yemeğe devam edemedi. Kaşığı tepsiye bıraktı, karısının elini tuttu. Seni kırmak ister miyim hiç? Nasıl kahırlara katlandığını bilmez miyim sanıyorsun? Irgatlar gibi çalışır, eksik kalanı tamamlarım. Ama buradan gidenlerin evleri, bağları, bahçeleri Anadolu'dan gelecek Rumlara verilecekmiş. Ne zaman geliyorlarmış? Bilmiyorum. Ne olur benim için öğren. Onlar gelmeden bu işi bitirelim. Gelenleri onu biz aldık zaten deriz. Göz göze geldiler. Evin bütün eşyası sanki yerinden sökülüyormuş hissi veren bir hiddetli gürültüyle sarsılıyordu. Beklenmeyen şiddetteki yağmur adeta çatıyı başlarına geçirecekmiş gibi kızgındı. Anne bütün bu hırslı saniyelerin korkusunu kesin kararlılıkla bir kenara itmişti. Aklına koyduğunu sonuna kadar uygulayacaktı. Sen çarşıdaki havayı kokla. Ben yarın Şerife'yi yoklarım. Sever beni, kırmaz hatırımı. Satacaksa eğer beni kollar. Baba ayağa kalktı, karısının elini tutup pencereye yaklaştı. Perdeleri iki yana açtı. Camın ötesindeki ıslak manzara hiçbir şeyin tadına varma fırsatı vermiyordu. Karısının saçlarını öptü. Ben hiçbir şey görmüyorum ama senin her şeyi yer yerinde gördüğüne eminim. Anne her şeyi gören bir heyecan içindeydi. Ovayı tepeden seyrediyor ve köyün geniş tarlalarına bakıyordu. İçindeki hevesin kanatlarını çırpmaya başladı. Şerife'nin bahçesinde mevsimin bütün çiçekleri açmıştı. Kapıyı iki yandan kucaklayan sarmaşık gülleri bütün goncalarını vermişlerdi. İlk işinin bahçeyi yeniden düzenlemek olduğunu düşündü. Sonra kendine geldi. Hayallerinin bir sınırı olmasını istiyordu. Heveslerini içinde tutarak kocasının koluna girdi, elini tutup göğsüne koydu. "Duyuyor musun nasıl çarpıyor?" "Duyuyorum. Ne olur taşıyacağımızdan ağır bir hayal kurma." Gök gürledi, ikisi de ürktü. Lakin hayalin omurgası dimdikti. Resmo'nun köylülerine bir yıldırım düştü. Yıldırımda ışık yoktu, ateş vardı. Atina. Venizelos günlerdir süregelen tartışmaların bir sonuca ulaşamayacağı endişesini taşıyordu. Hırçınlaşmadan bir yol bulup bir karara varmayı düşündü. Çareyi bulmakta zorlanıyordu. Bir gece önce Aristidi ile görüşmüş, fikrini almıştı. Anadolu'nun işgali sırasında İzmir'e vali olarak gönderdiği Aristidi, İzmirli Rumların da mübadele dışında bırakılmasını ısrarla önermişti. Bu adeta hırslı bir kavganın gerekçesiydi. Venizelos'un yakasına yapışıp onu bir idealin simgesi haline getirmek istiyordu. "Dikkat et dostum, biz çocukluk günlerimizdeki hayali ele geçirdik ama koruyamadık. O hayal bugün bir idealdir. O ideal için Yunanistan'ın bir kolunu mutlaka Anadolu'da tutmak esas olmalıdır. Eğer bu mübadele homojen bir vatan yaratacaksa, bu Yunanistan için mümkün ve gerekli olacaktır. Çünkü biz bir devletiz, onlar imparatorluk. 30 çeşit ırktan, 3 dinden, 40 mezhepten insanın oluşturduğu bir imparatorluk. Buradan göndereceklerimiz o mozaikte tesirli olamayacaklardır." Aristidi, tecrübesinin farkını hissettiren bir üslupla cevapladı. "Yanılıyorsun. Oraları gördüm, onlarla yaşadım. Mahalle muhtarlarını tanıdım. Cuma namazları sonrasında cemaatle sohbet ettim. İmamlarla arkadaş oldum. Laf aramızda İslamiyet'i onlardan daha sağlam kaynaklarla tartışıyordum. O köylülerin bir ekonomi yaratmaları mümkün değil. Buradan gönderdiklerimiz hayata hakim olacaklar." Venizelos, arkadaşının sürekli itiraz etmesine anlam veremiyordu. Sesini sertleştirdi. "Neden her vesileyle gözümü korkutmak istiyorsun?" Aristidi, kafasına koyduğu bir fikrin ısrarından vazgeçmeye niyetli değildi. O da Venizelos kadar sertleşti. "Beni sürekli gözünü korkutan birisi gibi görmenden bıktım. Ya cesur ol tartış, ya da gerçekten gözünü korkutuyorsam bırak gideyim." Aristidi, Venizelos'un gözünü hiç kimsenin korkutamayacağını çok görmüş, her defasında böyle küçük tuzaklarla durumu idare etmeyi sevdiğine şahit olmuştu. Söyleyeceklerini ısrarla tekrarladı. "Oradan geleceklerin palazlanmasına fırsat vermeyen bir macera ahlakı yaratmalıyız. Bu siyaseti daima hakim kılan bir gerekçe bulmak ilk sorumluluğumuz olmalıdır. Bu gerekçe, o toprakların bizim ana yurdumuz olduğu iddiasıdır. Ama gelecek olanlar da bizim ırkımızdan. Bizim için ırk değil, İonya önemlidir." Venizelos, hakimiyeti ele geçirmeye kararlıydı. Sesini bu hakimiyetin çizgisinde sertleştirdi. "Yeter Aristidi, yeter. Bu sözü bir daha duymak istemiyorum. Biz Girit'in öfkeli çocuklarıydık. Atina'ya geldiğimizde karşılaştığımız Rumlara hiç benzemiyorduk. Selanik'teki, Mora'daki Rumlar da bize benzemiyorlardı." Sigara paketini masaya bıraktı, karşısındakinin gözlerinin içinde arzuladığı itaat hissini arıyormuş gibi bakışlarını yoğunlaştırdı. "Unutma, tam 40 adadan 40 değişik Rum kültüründe yetişmiş bir Müslüman terbiyesi göndereceğiz ama tek bir Rum terbiyesi ve idraki alacağız. Bunun ne kadar zahmetli bir siyaset yaratacağını düşünebiliyor musun?" Aristidi, hırçınlığın kendisine sökmeyeceğini her vesileyle arkadaşına hissettiriyor ama bir türlü istediği tesiri yaratamadığının şaşkınlığını nedense bir süre sonra unutuyordu. Bu kez biraz ağır bir hatırlatma yapmaya niyetliydi. "Sen de unutma. Fakir bir kalabalığı gönderiyoruz. Zengin topraklara kavuşacaklar. Hepsinin içinde varlıklı olmanın azmi var. Bütün hayatım boyunca böyle bir iradeden ürktüm. Bir nesil sonra karşımıza çıkıp bizi ezecek bir millet yaratıyorsun. Neden engel olmadın?" "Olamazdık. Yıllardır bizi bu iş için pohpohladılar. En kıdemsiz asker bile kendisini İskender sanıyordu." Kapı tıklatıldıktan sonra açıldı. İki hizmetkar ellerindeki tepsilerle akşam için hazırlanmış soğuk yiyecekler getirmişlerdi. Bir gümüş kova içine yerleştirilmiş uzo şişesinin kapağı açılmış, bodur boylu iki küçük düz kadeh konulmuştu. Venizelos bir baş işaretiyle uzonun masaya konulmasını istedi. Kadehlerin doldurulmasını bekledi. Teşekkür edip garsonu yolladıktan sonra kadehleri alıp Aristide'ye yanaştı. Birini uzattı, kendisininkini kaldırdı. Hadi, dileyelim ki Tanrı emellerimiz için yardımcımız olsun. Aristide'ye sarıldı. Anlatacakları aslında karşısındakini ikna etmek için değil, kendi sıkıntısının anlaşılmasını isteyen kurnazlıktı. Aristide'nin bu kurnazlığı fark etse bile hoş göreceğine emindi. İngiliz orduları yorgundu. Bizi kullanarak Anadolu'yu yönetmek istediler. Açıkça söylüyorum, bizi pis bir işgalci gibi gösterdiler. Başardılar da. Oysa Balkan savaşlarında kazandıklarımız bizim için yeterliydi. İçimize öyle bir iştah yerleştirdiler ki bugün gibi bir aç kurtlar gibiyiz. Tepsideki sandviçlerden birini dostuna uzattı. Bir tane de kendini aldı. Dayanılmaz bir açlık hissiyle ısırdı. Söyleyeceklerinin özünde bütün macerayı aktarmak isteyen bir niyet seziliyordu. İngilizlerin Küçük Asya çıkartması dediği felaketli teşebbüs bir faciayla sonuçlandı. Kral kasıklarına öyle bir tekme yedi ki neredeyse bir kuşak Yunan erkekleri hadım olmuş gibi utandılar. Sevgili dostum, Monsieur Venizelos, siz o zaman yetkiliydiniz. En yetkili kişiydiniz. Haftalarca İzmir'den bir adım öteye geçmemek için her gece Tanrı'ya yalvardım. Ben de yalvardım Tanrı'ya. Ağladığım geceler bile oldu. Bu neyi sağladı? Neyi mi sağladı? Düşünsene, 120 bin Rum İstanbul'da kalacak. Bunun ne anlama geldiğini kavrayacak kaç kişi var hükümette? Ben de anlamakta zorlanabilirim. Evet, zorlandığın belli. İstanbul, ticaretin tek ve tecrübeli şehri. Bu tecrübe sadece 120 bin Rum'un elinde. Biraz Ermeni, biraz da Yahudi. Hepsi bu işte. Şunu kafanıza iyice sokun. Yeni Cumhuriyet'in iktisadiyatını Ankara değil Atina yönetmeli. Aristide fırsatı yakalamıştı. Üzerine giderek dostunu zora sokan noktaya getirebilirdi. Bu zor nokta Venizelos'un sadece harpte değil barışta da etkin olduğunu gösterecekti. Bu etkinlik onu hak ettiği itibara kavuşturacaktı. Bu şansı kaçırma. Mutlaka bir yol bul ve Rumların İzmir'de kalmasını sağla. Cumhuriyetin iktisadiyatını Atina idare edecek diyorsan, kültürüne de Selanik'in hakim olmasını sağla. Venizelos güldü. Siyasette deli dediğiniz insanlar hayalleriyle hedeflerini karıştırırlar. Aristide etkili olamadığını anladı. Son cümle Venizelos'un karar kesinliğini yansıtıyordu. Ayrılma vaktinin geldiğini düşündü. Kapıya doğru yürürken durdu. Kütüphanenin rafına yerleştirilmiş fotoğrafı aldı, uzun ve hayıflı bakışlarla seyretti. İzmir'e vali tayin edildiği gün başbakanlık merdivenlerindeki halini seyretti. Venizelos ile kol kola sevinçli iki dost çehresini coşturmuşlardı. Umutluydular. Sevinçleri gözlerinden okunuyordu. Mesut ve bahtiyardılar. Aristide fotoğrafı yerine koydu, Venizelos'a döndü. Biliyor musun, asıl göz korkutan biri varsa o da sensin. Venizelos üzgündü ama kurduğu tuzağı sonuna kadar işletecek ve düşündüğünü mutlaka yapacaktı. Dostunun gönlünü almayı da ihmal etmek istemiyordu. Tek cümlede bütün emellerinin gerçekleşeceği bir ifade dilinin ucuna gelmişti. Söylese ileride utanabilirdi. Asıl niyeti boy veren sıkıntıyı dillendirmekti. Amacı dürüstlüğün köprüsünü uzatmak değil, özür dilemekti. Bunu yapmam lazımdı, Aristide. Daha fazla başarısız olamazdım. Susmak, yosmalık gibi şey olacaktı. Aristide dostuna yaklaştı. İçindeki mahzun duyguları ilk kez çocukluğunda tanımış, o günden beri hiç değiştirmeden bugünlere getirmişti. Bu duyguların vakitsiz ortaya çıkışlarına sıklıkla şahit oluyordu. bütün Yunanistan'ın gözünü korkutan Venizelos, içindeki bu hüzünlü çocukluk duygusuyla kim bilir şimdiye kadar neleri saklamıştı. Şimdi hiçbir şeyi önemsemeyen kararlılığı vardı. Endişeli bir gecenin yarısında küçük karanlık odasına bir mum yakar gibi sıcak ve müşfikti. En sevdiği gülün budanma vakti geldiğini düşündü. Sesini biraz babacan, biraz ekabir teneffüslerle fısıldadı. Haklısın dostum. Siyasette hiçbir bakış tarafsız olmamalıdır. Çünkü çıplak bakış körlükten farksızdır. Ya Lloyd George, ya Lord Curzon. Venizelos kolayca köşeye sıkışacak türden olmadığını göstermek istedi. Aristide'nin kafasındaki karanlık erken ağarmaya hazırdı. Birkaç kelimeyle istediği şafakları söndürebilirdi. Bazen kör, bazen sağır, bazen dilsiz birisi aslında hiçbir şey değildir. Ama diplomaside biz onları adam yerine koyarız. Aristide geri döndü. Venizelos'un tam karşısındaydı. Sesinde terbiye edici bir tesir vardı. Hiçbir diplomat, meslektaşının idrakini felç edecek kadar tesirli olamaz. Ankara. Yağmur şiddetliydi, dineceğe benzemiyordu. Otomobilin farları önünü ancak aydınlatabiliyordu. Bir an önce meclise yetişme telaşı İsmet Paşa'nın yüreğinde heyecan yaratmıştı. Endişelerinin listesini yapmış, bunları Mustafa Kemal'e anlatmanın fırsatını aramıştı. İçinde derin kuşkular vardı. Mustafa Kemal'in bu konuları derin ve geniş biçimde tartışmak istemediği fikrindeydi. Onu yola getirmeye kararlıydı. Mutlaka yola getirecekti. Atılacak köprülerin listesini yapmış, ne zaman hangisini berhava edeceğinin çetelesini zihninin en derin hücresine kilitlemişti. Ya Kemal dediğini yapacaktı, ya İsmet... Otomobil meclise yanaştı. Görevliler koşup kapıyı açtılar. Nöbetçiler selam duruşuna geçtiler. İsmet Paşa selamlayıp içeri girdi. Meclis holü siyahtı. Küçük bir mumun aydınlattığı koridora yöneldi. Görevliler ışıkları yaktılar. Kristallerin iç içe yarıştığı bir renk cümbüşü başladı. İsmet Paşa bu cümbüşü severdi. Güldü. Işıltıları yakalamak isteyen çocuklar gibi sevinçle avizenin cümbüşünü avuçlamak istedi. Koridoru boylu boyunca yürüdü. Toplantı salonunun kapısı açıktı. İçeri girdi. Salon bomboştu. Görevliler koşup ışıkları yaktılar. Sevinçli bir aydınlığın düğünü başladı. Salon bin güneşin bir araya geldiği bir saadet bahçesiydi. Hitabet kürsüsüne doğru yürüdü. Kürsüye çıktı. Boş sıralara baktı. Bir hasret giderir gibiydi. Kürsüden inip tam karşısındaki sıraya oturdu. Sanki Kemal gelip kürsüye çıkmıştı. Göz göze geldiler. İkisi de durgundu. Tartışılmamış bir gerginlik aralarında duruyor ve ikisini de ürkütüyordu. Kemal'in bakışları gergindi. Adeta zamanı ayaklarına kapanmaya zorlanmış gibi geçmişine yukarıdan bakıyordu. Geride bıraktığı hiçbir konuyu tartışmak istemeyen sertlik içindeydi. Kim bilir, belki de gereksizliğin hissini yaratmak isteyen bir gizli fikrin bilmecesindeydi. Yaveri salona girdi. İsmet Paşa başıyla yaverinin selamını aldı. Dertleşmek istedi. Bu sıralarda ne kadar sıkıntılı günler geçirdiğimizi hatırlıyor musun? İsmet Paşa konuşmasını sürdürdü. Biliyor musun, Lozan'da yumruğumu masaya vurduğum zaman her şeyi bitirdiğime inanmıştım. Mutluluk içindeydim. Meğer sorun şimdi başlıyormuş. Yaver'in gözü kapıya takıldı. Bir işaret almış gibi derlendi. Gazi Hazretleri kapıdan içeri girmişti. Yaver'e sessiz olmasını işaret etti. İsmet Paşa işin farkında değildi. Konuşmasını sürdürdü. Gazi Hazretleri gururumu okşayan iltifatla gönlümü almıştı. Herhalde bugünleri yaşayacağımız hiç aklına gelmemişti. Yaver İsmet Paşa'ya sigara tuttu. Paşa başını sallayıp reddetti. Duvardaki saate baktı, gecenin yarısını geçmişti. Yaverine döndü. Oo, gece yarısını geçmişiz. Gazi Hazretleri yola çıkmışlar mı acaba? Gazi Hazretleri yavaşça İsmet Paşa'ya yanaştı, gümüş tabakasını açıp uzattı. Göz göze geldiler. İsmet Paşa derlenip ayağa kalkmak istedi. Gazi Hazretleri omuzuna dokunarak oturmasını istedi. İsmet Paşa tabakadan bir sigara aldı. Kokladı. Önce tütünün keyfini tattı, elini yaverine uzattı. Avucuna bırakılan çakmağı ateşledi, Gazi'ye uzattı. Sigarasını yakmasına kadar bekledi, sonra çakmağı yaverine uzattı. Hoş geldiniz paşam. Gazi Hazretleri derin bir nefes aldı. Aradığı fırsatın eline geçtiğini görmüş ve sevinmişti. Bu sevinci açıklamadan önce yaşanmış ihtilaflı günlerin muhasebesini yapmaya niyetlenmişti. Bunların hepsini önceden kestirmiştik. O gün konuştuklarımız şimdi karşımıza çıkıyor. İsmet Paşa söyleyeceklerinin sırası geldiğine inanıyordu. Meselenin can alıcı noktalarını kendisine saklamış ve fırsat denk düşmedikçe kimseyle tartışmamaya karar vermişti. Gazi'nin kıvamı yerindeydi, söyleyeceklerinin özeti yeterli olacaktı. 1 milyon insan gelecek ve 1 milyona yakın insan gidecek. Böyle bir mübadele dünya tarihinde görülmedi. Tarih ve tabiat el ele vermiş bizleri zorluyor. 2 milyon insan yerlerinden yuvalarından olacaklar. Kar, kış, fırtına, tabiatın bütün felaketleri üzerlerinde olacak. İsmet Paşa'nın anlattıkları durumun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktan çok, Gazi'ye karşı bir diklenmeye benziyordu. Gazi, İsmet Paşa'nın elinden tuttu, bir sıraya oturdular. Bu işi bu gece bitirmeye niyetliydi. Söylediklerinin hepsinde haklısın. İster Rum, ister Türk olsun, hiç fark etmiyor. Sonuçta hepimiz sorumluyuz. Gazi ayağa kalktı. İsmet Paşa'nın elindeki izmariti aldı. Yürüyüp ilerideki masanın kül tablasında kendi sigarasıyla birlikte onu da söndürdü. İsmet Paşa yaşadığı sıkıntıyı iyimser bir özetle aktarmak istedi. Haberler iyi değil efendim. Onun için buradayız. Esefli nefes alışın bütün yükünü üstlendi. Biliyor musun İsmet? Bütün tüfeklerin, bütün kılıçların kaldırılıp atılmasını çok isterdim. Lozan'da seni çok kıskandım. Ben dahil hepimiz Lozan'da birer şeytandık paşam. Tanrı nasıl oldu da bizi affetti hala anlamış değilim. Ben de. İsmet Paşa üstesinden geldiği bütün zorlukların özetini Gazi Hazretlerine anlatmak istedi. İlk kafile cuma günü yola çıkacak. Çocuklar dahil 2000 kişi. Hangi vapurla? Giresun. O ancak 800 kişi taşır. İsmet Paşa mahzundu. İşin zahmetini anlatabileceği tek kişiyi bulmuştu. Gerçeği ondan saklayamazdı. İşin abartılmasını da uygun görmediği için bir sır verir gibi sakin ve ustaca davranışlıydı. Ambarlar ve güverte dahil her seferde 2000 kişiyi taşıyabilir. Ayrım sonu, sayfa 105.